Ayrım 47, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 440. Oy hakkı bulunan tüm delegelerin sonuçta ortaya çıkan zemini kabul etmesini sağlamak gerektiği için uzlaşmanın başarılması bir ay sürdü. Her ulustan delegenin geride bırakılmış yuvadaki halklarına gösterecek bir parçayı elde etmesi gerekiyordu. Dahası Washington'da ikna edilmeliydi. Sonunda Frank'in gençleri aşıp onlardan sadece birazcık daha yaşlı olan ama burnuna dayandığında bir sözleşmeyi tanıyabilen başkana doğrudan ulaşması gerekti. Yani Frank çok meşguldü. Kendisi için güneşin doğup batması kadar olağan bir şey olan günde neredeyse 16 saatlik toplantılar düzenine gömülmüştü. Üstelik Andy Jans gibi uluslararası lobicileri sakinleştirmek işin en zor kısmıydı. Aslında olanaksızdı. Çünkü sözleşme zararlarınaydı ve bunu biliyorlardı. Uluslararasılar kuzey hükümetlerine ve onların dümen suyundan giden sömürgelerine üzerine ellerindeki tüm güçle yükleniyorlardı. Bu durum başkanın ürkek tavırlarından, Singapur ve Sofya'nın sözleşmeden çekilme isteklerinden açıkça anlaşılmaktaydı. Fakat Frank uzayın o kadar uzak bir noktasında olmasına, konuşmaların arasında var olan zamansal boşluğun o derin psikolojik engeline rağmen sonunda başkanı ikna etmeyi başardı. Diğer tüm kuzey hükümetlerine karşı hep aynı savları kullandı. Eğer uluslar ötesilere taviz verirseniz diyordu, dünyanın gerçek hükümeti onlar olur. İşte bu olay sizin ve halkınızın çıkarlarını, dünya üzerindeki nihai gücü ele geçirmeye çok yakın olan şu serbest dolaşımlı sermaye birikimlerine karşı dayatmanın tam sırası. Onları bir şekilde dizginlemeniz gerekiyor. BM'deki tüm görevlilere söyledikleri de aynıydı. Kim dünyanın gerçek hükümeti olmak istiyor, siz mi, onlar mı? Yine de neredeyse olmayacaktı. Uluslar ötesilerin bir araya getirebildiği baskı odakları ürkütücü ve çarpıcıydı. Subarashi, Armscor ve Shellalco'nun her biri en büyük 10 ülkeden ya da ortak pazarlardan daha büyüktü. Fonları gerçekten kesebiliyorlardı. Para eşittir güç, güç yasayı yapar. Yasa da devlet demektir. Bu yüzden uluslar ötesileri dizginlemeye çalışan ulusal hükümetler, Gülliver'i bağlamaya çalışan Lilliputlular gibiydi. Çevresine milim milim yerleştirilmiş büyük bir incecik iplikler ağına gerek duyuluyordu. Dev kendisini kurtarmaya davranıp çırpındığında oraya buraya koşuşturup canavarın üzerine yeni ipler atmaları, çevresine yeni minik kazıklar çakmaları gerekiyordu. Günde 16 saat boyunca çeyrek saatlik küçük kazıklar çakma randevuları yaparak koşuşturmak. Deli Hollandalı hokkabazlık yapıyor. Frank'in en eski şirket bağlantılarından biri olan Andy Jans bir akşam onu yemeğe çıkardı. Andy doğal olarak Chalmers'a öfkeliydi ama bunu saklamaya çalışıyordu. Çünkü o akşamki iş üstü örtülü tehditlerle birlikte sunulan bir rüşvet önerisiydi. Başka bir deyiş de her zamanki işti. Chalmers'a yeryüzünden Mars'a taşımacılık konsorsiyumu, ceplerinde hala eski Pentagon zarları olan eski uzay endüstrileri tarafından oluşturulan bir vakfın başı olmayı önerdi. Bu yeni vakıf konsorsiyumun politikasına yardımcı olacak ve Mars'la ilgili konularda Birleşmiş Milletler'e görüş bildirecekti. Onun konuma herhangi bir çıkar çatışması izlenimi vermemek için Mars sekreterliği süresi sona erdikten sonra kesinleşecekti. ''Kulağa harika geliyor.'' dedi Chalmers. ''Gerçekten de ilgimi çekti.'' Yemek ilerledikçe Jans'ı samimi olduğuna inandırdı. Yalnızca vakıftaki konumu kabul edeceğine değil, hemen o andan itibaren konsorsiyum için çalışmaya koyulacağına da ikna etti. Bu gerçek bir çaba istiyordu ama o bu işte ustaydı. Gece ilerledikçe Jans'ın kuşkularının yavaşça silindiğini gördü. İş adamlarının asıl güçsüzlüğü oyunun amacının para olduğuna inanmalarıydı. İçi deri kaplı arabalar almaya yetecek kadar kazanmak için günde 14 saat boyunca çalışırlar. Kumarhanelerde dolaşarak parayla oynamanın anlamlı bir eğlence olduğuna inanırlardı. Budalalar kısacası. Ama işe yarar budalalar. Elimden geleni yapacağım diye enerjik bir tavırla söz verdi Chalmers ve hemen izlemeye koyulacağı bir takım stratejilerin anahtarlarını ortaya koydu. Toprak gereksinimleri için Çinlilerle konuş, kongreye yatırımların geri dönüşü hakkında adil bir fikir götür. Kesinlikle, Bu konuda bir takım sözler verildiğinde üstlerindeki baskının bir kısmı kalkabilirdi. Bu arada çalışmaları da sürebilirdi. Bir dolandırıcıyı dolandırmak kadar tatlı bir şey yoktu. Toplantı masasına döndü ve konuşmayı eskisi gibi sürdürdü. Artık söylendiği şekliyle köprü gezintisi, başkaları Chalmers hilesi diyordu, kör düğümü kesmişti. 6 Şubat 2057, eksi LS eşittir 144. M eksi 15 diploması tarihinde çok önemli bir gündü. Şimdi mesele herkese bir pay vermek ve gerçek rakamları sabitlemekti. Bu süreç bir yandan ilerlerken Chalmers oradaki ilk yüzden gözlemcilerle konuştu, güvenlerini tazeledi, onların yaklaşımlarını değerlendirdi. Saxon hoşnutsuz oldu ve onunla uyuşmadığı anlaşıldı. Çünkü uluslar ötesiler yatırımlarını keserse terra kurma çalışmalarının görünür biçimde yavaşlayacağını düşünüyordu. İş dünyasının gelişini körükleyici sayıyordu. Ayrıca en de hoşnutsuzdu. Çünkü alışveriş üzerinde temellenmiş bir sözleşme hem göç hem de yatırımlara serbestlik verecekti. Aslında Kızıllar ve o Mars'a bir tür dünya parkı konumu sağlayacak bir sözleşme umuyorlardı. Gerçeklikten böylesine bir kopukluk Frank'i deliye çevirdi. ''Seni az önce 50 milyon Çinli göçmenden kurtardım.'' diye bağırdı kadına. ''Bana sadece herkesi geride bırakılmış, yuvaya gönderemedim.'' diye vıdı vıdı ediyorsun. ''Bir mucize yaratıp bu kayalığı en berbat günündeki Kalküta gibi görünmeye başlayan bir dünyanın hemen yanındaki kutsal bir tapınağa çevirmedim.'' diye vıdı vıdı ediyorsun. ''En, sen ne yapardın?'' İnsanların söylediği her boktan lafa köpürerek etrafta dolanmak ve herkesi senin Mars'tan geldiğine inandırmaktan başka ne yapardın ki? Yüce Tanrım, sen gidip kayalarınla oyna ve siyaseti düşünmeyi bilenlere bırak.
Düşünmedin ne olduğunu hatırla Frank dedi kadın.
Frank bir şekilde tiradının ortasında onu bir an için gülümsetmeyi başarabilmişti. Fakat uzaklaşmadan önce yine o eski delice öfkeli bakışlarını takındı.
Ama Maya artık, Maya ondan hoşnuttu, toplu oturumlarda konuşurken kadının bakışlarının üzerine kilitlendiğini hissedebiliyordu. Milyonlarca insan seyrediyordu ama adam yalnızca o bakışları hissediyordu. Bu durum adamı kızdırıyordu. Kadın köprü gezintisine karşı hayranlıkla doluydu ve Frank düşüncelerini kabul ettirmek için yaptığı perde arkası görüşmelerin sadece onun hoşuna gidecek kısımlarını anlatıyordu. Maya her akşam kokteyl saatinde ona katılmaya, ilk karşı çıkanlar ve destekleyenler dalgası çekildiğinde yaklaşıp, ikinci ve üçüncü dalgalarda yanında durmaya, çevreyi seyredip gülüşüyle ortamı rahatlatmaya ve zaman zaman çıkıp bir şeyler yemeye gitmeleri gerektiğini söyleyerek adamı oradan kurtarmaya başlamıştı. Gidip yıldızların altındaki restoran teraslarına çıkıyor, yemeklerini yiyip kahvelerini yudumluyor, mesaları örten büyük çadırlardan birinin altındaki turuncu kiremitleri ve çatı katı bahçelerini seyrediyor, sanki dışarıda geziniyorlarmışçasına akşam esintisini hissediyorlardı. Kalabalık önce Mars grubu kendilerini onun planlarına vermişti. Yani yerellerin çoğu ve ana ofis avucunun içindeydi. Ki gördüğü kadarıyla bu ikisi üzerinde pek etki gösteremediği uluslar ötesi liderlerin dışında kalan ve süreçte etkin olan en önemli iki gruptu. Yani sözleşme an meselesiydi. Bazen Maya'nın büyüsüne birazcık kapıldığı akşam geç saatlerde söylediği gibi. Onun tarafından sakinleştirildiği akşamlarda aramızda halledeceğiz bunu diyordu adam. Gözlerini onun delici bakışlarından kaçırarak gökteki parlak yıldızları seyrederken. Bir gece kokteyl toplantısı sırasında Maya yine adamın yanında duruyordu. Diğerleriyle birlikte o günün konuşmalarına ilişkin Terra haberlerini izlediler ve kendilerinin tıpkı akıl almaz bir pembe dizideki küçük oyuncular gibi nasıl da tuhaf bir şekilde çarpıtılıp yasıtılmış göründüklerini gördüler. Ardından birlikte çıktılar, yemek yediler, sonra geniş çimenli caddelerde yürüdüler ve sonunda adamın kentin aşağı kısmındaki odasına geldiler. Kadın da onunla birlikte içeri girdi. Bir açıklama ya da yorum yapmaksızın Maya'nın her zamanki tarzı, sanki bunu hep yapıyormuşçasına. Öylece oluverdi, oluyor. Kadın odasındaydı. Ardından kollarında adamı kucaklıyordu. Yatağına uzandılar ve kadın onu öptü. Bunun yarattığı şok öylesine ağırdı ki Frank kendisini bedeninden tamamen çıkmış gibi hissetti. Adamın eti lastik gibiydi. Bu durum adamı kaygılandırmaya başlamıştı ki kadının saf hayvansı vardı, şoku dağıttı. Beden bedenle konuştu ve birdenbire artık kadını yeniden hissedebiliyordu. Duyguları adamın içine geri aktı ve bunları bir hayvan yoğunluğuyla yanıtladı adam. Uzun zaman olmuştu. Sonrasında üzerine pelerin gibi örttüğü beyaz bir çarşafla bir bardak su almaya kalktı kadın. ''Şu insanlara davranış biçiminden hoşlanıyorum.'' dedi sırtı ona dönük bir halde. Bardağı ağzına götürüp içti, omzunun üstünden geriye doğru o eski etkileyici gülümsemesiyle, o dop dolu ve açık bakışıyla baktı. Bakışı öylesine içine okuyucu görünüyordu ki sanki adamın bedeni bir lazer ışınıyla aydınlanıyormuş gibiydi. Kendisini ansızın yalnızca çıplak değil, apaçık ortada hissetti. Yanındaki örtüleri üzerine çekti derken kendisini ele verdiğini hissetti. Kadın kesinlikle görecekti. Ciğerlerindeki havanın soğuk suya nasıl döndüğünü, midesinin düğümlendiğini, ayaklarının buz kestiğini. Göz kırptı ve kadının gülüşüne karşılık verdi. Bunun solgun ve çarpık bir gülüş olduğunu biliyordu. Yüzünü asıl etinin üzerinde kalın bir maske gibi hissederek rahatladı. Kimse yüz ifadelerinden duyguları okuyamazdı. Tamamen bir yalandı bu. El falı ya da astroloji gibi düzmece bir ilişki. Yani güvendeydi. Fakat o geceden sonra vaktinin çoğunu gerek insanların içinde gerekse baş başa kalarak onunla geçirmeye başladı kadın. Şu ya da bu ulusal ofisin her gece verdiği resepsiyonlarda adama eşlik etti. Grup yemeklerinin çoğunda yanına oturdu. Daha sonra Terra'dan gelen kötü haberleri dinler ya da ilk yüzün samimi ortamında otururlarken onunla birlikte ateşli konuşmalara katıldı. Geceleri onunla birlikte gitti ya da çok daha rahatsız edici bir şekilde onu kendi odasına götürdü. Bütün bunlarda kendisinden ne istediğine dair en ufak bir işaret yoktu. Olanlara bakarak sadece kadının bundan söz etmeye gerek görmediği sonucuna ulaşabiliyordu. Kadının onunla birlikte olması yeterliydi. Ne istediğini anlamalı ve bu konuda tek bir söz bile söylemeden elinden geleni yapmalıydı. Böylece kadın istediği şeye sahip olacaktı. Çünkü kadının bütün bunları nedensiz yapması imkansızdı. Gücün doğası buydu. Ona sahip olduğunuz zaman kimse artık sadece bir arkadaş ya da sadece bir sevgili olmuyordu. Kaçınılmaz olarak hepsi de onlara verebileceğiniz şeyleri istiyordu. En azından güçlü olanla arkadaşlığın prestijini. Bu Maya'nın ihtiyacı olmayan bir prestijdi. Fakat kadın ne istediğini biliyordu. Sonuçta adam da bunu yerine getiriyor muydu? Sahip olduğu güç tabanının büyük bölümünü öfkelendirerek, bir avuç yerelden başka kimseyi hoşnut etmeyecek bir sözleşmeyi öne sürerek. Evet, kadın istediğini alıyordu. Tek bir söz ya da doğrudan bir söz söylemeksizin. Yalnızca övgü ve şefkatle. Böylece sonu gelmez idari toplantılarda konuşuyor, yeni sözleşmenin her maddesini üslubunu dikkatle şekillendiriyor, bir anayasa kongresinin bu tuhaf taklidinde James Madison'ı oynuyor. Dipnot: James Madison, ABD'nin 4. başkanı. Hukuk ve ilahiyat eğitiminin ardından İngiliz sömürgelerinde gelişen devrimci düşünceleri benimsedi. Meclise girmesinden sonra Fransız-Amerikan ittifakını destekledi. Anayasal çalışmaları yönlendirdi. Spencer, Samantha ve Maya ona yardım ederek çevrede dolanıyor. Maya onu onayladığını ve onunla gurur duyduğunu yalnızca ona belli eden küçücük bir gülümsemeyle izliyordu. Ardından günün işleriyle canlanmış olarak o akşamın resepsiyonuna koşturuyordu adam ve kadın ona gülümseyerek bir tür eş gibi yanında duruyor ve başkalarıyla gevezelik ediyordu. Lanet olsun bir eş ve gecenin sonunda aslında kendisinden hoşlanmadığını düşünmesini imkansız hale getirene kadar öpücüklere boğuyordu adamı. Bu tahammül edilemez bir şeydi. Sizi en yakından tanıyan insanları bile aldatmanın böylesine kolay olması, kadının böylesine aptal olması. Bunları her zamankinden daha güçlü bir biçimde kavramaksa şok ediciydi. Görüngü bilimsel maskenin altında diye düşündü. Gerçek benlik ne kadar da derinlerde saklıydı. Gerçekte hepsi de sürekli olarak videodaki rollerini oynayan oyunculardı ve diğerlerinin içindeki gerçek benliklerle ilişki kurmanın hiç olasılığı yoktu. Artık yoktu. Uzun yıllar boyunca oynadıkları roller kabuklarına kazınmıştı ve içerideki benlikler gıdasızlıktan kuruyup uçup gitmiş kaybolmuştu. Şimdi içleri tamamen uyuktu. Ya da belki de sadece kendisi böyleydi. Çünkü Maya öylesine gerçek görünüyordu ki. Gülüşü, beyaz saçları, tutkusu. Tanrım, terli derisi ve derinin altındaki kemikleri, parmaklarının altında çit tahtaları gibi ileri geri kayan kaburgaları, orgazm boşalmalarında üst üste binen kaburgaları. Gerçek bir benlik. Öyle olması gerekmez miydi? Gerekmez miydi? Başka türlü olduğuna çok zor inanıyordu. Gerçek bir benlik. Ama keder verici bir şekilde aldatılan. Bir sabah John'u gördüğü bir rüyadan uyandı. Genç oldukları, uzay istasyonunda beraber oldukları bir zamandı. Fakat rüyasında yaşlıydılar. John hem ölmemiş hem de ölmüştü. Bir hayalet gibi konuşuyordu. Öldüğünü ve kendisini Frank'in öldürdüğünü ama o zamandan beri olup biten şeyleri de bilerek bütün kızgınlık ve suçlamalardan uzak duruyordu. Bu olay da sadece olup biten şeylerden biriydi. John'un ilk iniş atanmasını aldığında ya da Ares'teyken Maya'yı elde ettiğinde olduğu gibi. Aralarında şu ya da bu şekilde olan birçok şey vardı. Ama yine dosttular, yine kardeştiler. Konuşabiliyor, birbirlerini anlayabiliyorlardı. Bunun korkusunu hissederek Frank rüya boyunca omurdanmış, dizlerini karnına çekmeye çalışmış ve uyanmıştı. Bedenini ateş basmıştı, ter içindeydi. Maya da uyanmış yatakta oturuyordu, saçları darmadağınıktı. Göğüsleri kollarının arasında hafifçe salınıyordu. ''Ne oldu?'' dedi kadın, ''ne oldu?'' ''Yok bir şey'' diye bağırdı ve kalkıp banyoya yürüdü. Kadın da peşinden gelip elleriyle adama dokundu.
''Frank, ne oldu?''
''Yok bir şey'' diye haykırdı, elinde olmaksızın silkinerek kadından uzaklaştı. ''Beni rahat bırakamaz mısın?''
''Elbette'' dedi kadın incinerek bir kırgınlık patlayışı. ''Elbette bırakırım.''
Banyodan çıktı. ''Elbette bırakırsın'' diye bağırdı arkasından Frank. Kadının aptallığına, kendisini hiç tanımayışına, her şey zaten bir oyunken böylesine yaralanabilir oluşuna ansızın öfkelenerek. ''Nasıl olsa alacağını aldım benden.''
''Bu da ne demek?'' dedi kadın. Üzerine bir çarşaf dolamış olarak banyo kapısında belirivermişti.
''Ne demek istediğimi biliyorsun'' dedi adam acıtıcı bir tonda. ''Sözleşmeden ne istediysen aldın. Almadın mı? Bensiz buna asla sahip olamayacaktın.''
Maya orada öylece elleri belinde adamı seyrediyordu. Çarşaf hafifçe belinin etrafına sarılmıştı ve Fransız özgürlük anıtı gibi görünüyordu. Çok güzel ve çok tehlikeli, ağzı gergin bir çizgi haline dönüşmüştü. Başını tiksintiyle sallayıp odaya doğru yürüdü.
''En ufak bir fikrin yok değil mi?'' dedi.
Kadının peşinden gitti.
''Ne demek istiyorsun?''
Çarşafı atarak vahşi biçimde iç çamaşırını bacaklarına geçirip kalçalarına çekti. Giyinirken bir yandan da adama kısa cümleler savuruyordu. ''Başka insanların ne düşündüğünü bilmiyorsun. Kendinin bile ne düşündüğünü bilmiyorsun. Sen ne istiyorsun bu sözleşmeden? Sen Frank Chalmers bilmiyorsun. Yalnızca benim istediğim, Saks'ın istediği, Helmut'un istediği var. Kim ne istiyorsa, senin kendi görüşün yok. Başa çıkması en kolay şey. Sonuçta senin kontrol altında tutmanı sağlayacak herhangi şey.'' Ve duygulara gelince, giyinmiş kapıda duruyordu. Adama bir bakış, şimşek gibi bir bakış atmak için döndü. Adam kıpırdayamayacak kadar sersemlemiş haldeydi. Ve bu yüzden onun önünde çıplak bir halde, kadının aşağılamalar sağanağına açık bir halde duruyordu.
''Senin hiç duygun yok. Var mı? Denedim, inan bana. Ama sen sadece...''
Duraksadı. Adamı tanımlamaya yetecek kadar rezil sözcüklerinin aklına gelmediği açıkça belliydi. Omuzlarını silkti. ''Oyuk'' demek istedi adam. ''Boş, bir rol. Ama yine de...'' Kadın çıkıp gitti.
47. ayrımın sonu. Sayfa 447.